Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Eğitimde Görme Engeller Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz uzaktan etkinliklere farklı konularla devam ediyoruz. Bugün engellilik ve cinsellik ahlaki panikten öteye gidebildik mi başlığında bir etkinlik düzenliyoruz. O etkinliğimizin konuğu Hilal Döner. Kendisi hem engellilik ve cinsellik, hareket engelli kadınların flört deneyimleri ve cinsel asistanlık konusunda bir test çalışması yaptı. Daha sonra yine bu alanda bazı projelerde ve bazı çalışmalarda yer aldı. Hem bu çalışmalardan edindiği deneyimleri ve fikirlerini paylaşacak bize. Biraz mitler üzerine ve var olan şeyler üzerine konuşacağız, değişimler üzerine konuşacağız. Daha sonra da etkileşimli bir şekilde yine bu konuya dair fikirlerimizi paylaşacağız. Toplantıda Hilal bizi yönlendirecek ve bir sunum gerçekleştirecek. Biz EGED olarak hem toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna bağlı olarak engelliliği de ilgilendiren konular hem de cinsel sağlık üzerine bazı çalışmalar gerçekleştirdik daha önce. Bu da onlardan biri olacak ve bir uzaktan etkinlik olacak. Hilal hoş geldin.
Hoş bulduk Oğuzhan. Sağ ol girişim ve tanıtımın için.
Sözü
Şimdi
sana bırakalım istersen ve sunumunla birlikte istersen ekran paylaşabilirsin, istersen
tamam, tamamdır. Ben de çok kısa bir girişten sonra ekranımı da paylaşacağım. Kısa bir sunum da hazırladım. Şimdi Oğuz Akkaya ilk böyle arayıp beni sorduğunda hani Hilal böyle böyle bir uzaktan etkinlik dizisi düzenliyoruz. Hani sen de bir sunum yapmak ister misin dediğinde ilk aklıma gelen soru benim aslında şu oldu. Şimdi bir kısmını halihazırda belli etkinliklerde benim hani tezimle ilgili bulguların özetini vesaire biliyorsunuz. Bir kısmınız diğer bir iki çalışmayı da biliyor. O yüzden nasıl daha böyle yeni bir şeyler de ekleyebilirim diye düşündüm ve şey kısmını da eklemeye karar verdim orada. Ben bu test çalışmasını aslında 2014 yılında başladım. 2015 yılında tamamladım. Üzerinden belli de bir zaman geçti. Bence o zamandan bu yana da bir miktar değişiklikler de oldu gibi gözlemliyorum. Bir kısmını da ona ayıracağım o sebeple. Şimdi izninizle ben ekranımı paylaşıyorum. Mücahit, ekranım görünüyor mu şu anda?
Evet, hocam hiçbir sorun yok. Başarılar, kolay gelsin.
Tamam, sağ olasın çok. Şimdi önce kısa bir girişle başlamak istiyorum ben. Bu arada belli bir kısmı dediğim gibi bir kısmınız için tekrar gibi olabilir ama yeni şeyler de eklemeye çalıştım. Konumuz engellik ve cinsellik ve ahlaki panikten öteye gidebildik mi diye bir soruyla başlıyorum aslında. Ve her seferinde yeniden bir şeye değinmek istiyorum. Cinsellik deyince neyi kastediyoruz? Ne anlama geliyor bu bizim için ya da benim çalışmam kapsamında ne anlama gelmişti? Ondan hep kısaca bahsederek başlıyorum ben aslında. Genelde cinsellik dediğimizde insanların öncelikle aklına gelen şey cinsel birleşme ya da cinsel davranış oluyor. Bu arada şu anda da ekranda böyle cinsellik yazısı var ve altında bir soru işareti var ne anlama geliyor diye. Yavaş yavaş da böyle orada bir şeyler belirecek. Dediğim gibi genelde cinsellik denilince aklımıza cinsel davranış, cinsel birleşme odaklı şeyler geliyor. Ama baktığımız zaman aslında hani burada bu kapsamda cinsellikten kastettiğimiz şey bir sürü alt bileşeni ile içeriyor. Örneğin bunun içerisinde cinsel bilgi var, kişisel özelliklerimiz var, sosyal duygusal gelişim, sağlık kısmı, fantezilerimiz, kültürel değerlerimiz ya da önyargılarımız, tutumlarımız. Aslında baktığımız zaman hani tek boyutlu gibi göründüğü halde cinsellik birçok açıdan birçok boyutu içeriyor. Çok da kapsamlı bir konu. Peki cinsellik ve engellik dediğimiz zaman hani hem Alanyazı'nda, literatürde hem bizim deneyimlerimizde neler karşımıza çıkıyor diye düşünecek olursak aslında en başta benim hani çalışmaya başladığım andan itibaren gördüğüm şey şu oldu. Birçok insan da buna katılacaktır. Cinsellik ve engellilik söz konusu olduğunda genelde özellikle benim ilk çalışmaya başladığım dönemde cinsellik konusu hep şöyle görünüyordu. Bu özel alana dair, kişisel alana dair bir sorundur. Dolayısıyla aslında böyle olduğu zaman da özel alana ait bir gündem olduğu zaman da o sosyal politikaya çok da dahil olmayan, insanların çok da ilgilendiği ya da bir sorun varsa düzeltmeye çalıştığı bir alan olarak çok da görünmüyordu. Ama baktığımız zaman aslında cinsellik alanına dışarıda bırakırsak işte rehabilitasyon, engellilerin eğitimi, onun dışında sağlık politikaları, bunlar daha kamusal alan içerisinde göründüğü için bunlar daha fazla ele alınan, daha fazla odaklanılan konular ola gelmişti aslında. Ama baktığımız zaman burada bir ikilik yaratılıyor kamusal alan, özel alan diye. Ama kamusal alanda var olan her şey aslında bizim özel alanımızı da etkiliyor ve cinsellik her ne kadar kişisel bir alan gibi görünse de yine de sosyal politika açısından, bizim kamusal politikalarımız açısından aslında göz önüne alınması gereken bir alan aynı zamanda. Yine engellilik, cinsellik konusuna baktığımızda aynı bu kamusal alan, özel alanda olduğu gibi bir diğer ikilik de ihtiyaçlar ve arzular, keyifler arasında yapılıyor aslında. Örneğin cinsellik alanı, evet, engellilerin de ihtiyacıdır bu konuda konuşmak, tartışmak, belli programlar üretmek deniyor. Ve arzu kısmı, işte keyif kısmı biraz daha dışarıda bırakılıyor. Evet, bu her birimiz için bir ihtiyaç. Hem bu konu hakkında konuşmak, hem bu konu hakkında üretim yapmak ya da sorun alanlarına değinmek. Ama ihtiyaç olduğu kadar aslında her birimiz yaşamımızdan ne kadar keyif almak istiyorsak, engelli kişilerin de cinselliklerinden keyif almak istemesi çok daha anlaşılır bir gündem. Dolayısıyla bu ikilik de aslında biraz daha böyle bütünleştirilmeli, bir arada ele alınmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu genel girişten sonra birkaç çalışmanın özetini sunacağım ben size. Ama bu çalışmaların özetini sunmadan şeye değinmek istiyorum. Benim herhangi bir işte görünen bir engelim yok. Dolayısıyla her daim şeyi söylüyorum başta. Bu alanda asıl söz sahibi olan kişiler engelliler. Ve ben de hani birkaç çalışma yaptım. Bu kapsamda da engelleri hep dahil ederek, onların görüşlerini öncelikleyerek bir şekilde sonuçlara ulaştım. Ama burada bahsettiklerimin bir kısmı size uymayabilir, bir kısmı size çok yakın ya da tanıdık gelebilir. Bunu aklınızda tutarak dinlemenizi rica ediyorum. Bir de bir yandan da tabii engel türü, kişisel farklılıklar, hayata bakış açımız, bunlar da yaşamımızı çok etkilediği için yine bu çalışmaların sonuçlarını öyle duymanızı rica ediyorum. Görme engellilikle ilgili benim yüksek lisans çalışmam, görme engelli yetişkinlerde cinsel bilgi, cinsel yaşantı ve cinsellik eğitimine ilişkin görüşlerle ilgiliydi. Tabii bu sunumu hazırlarken böyle dönüp yeniden baktım. Ne yaptım, ne ettim diye. Her yeniden baktığımda yeni bir şey de görüyorum. O benim için de aslında güzel oluyor. 2014-2015 yılında yaptığım bir çalışma bu benim. Aslında totalde 27 kişiyle görüştüm ama örnekleme dahil edilen toplam 18 kişi vardı bu çalışmada. 10'u erkek, 8'i kadındı ve bireysel görüşmeler aracılığıyla veri topladım ben bu kişilerden. Temelde baktığımızda peki ne gibi sonuçlar çıktı ortaya? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada bu çalışmalara dair çok kısa kısa bilgi sunuyorum ama soru cevap kısmında onları detaylandırmak istiyorum, aklınızda olsun. Şimdi öncelikle bilgi kısmına baktığımızda orada benim sorduğum sorulardan ikisi şuydu. İlki cinsel bilgi açısından katılımcılar kendilerini ne ölçüde yeterli görüyorlar? İkincisi de bu bilgiye nereden ulaşıyorlar? Şimdi totalde baktığımızda bu 18 kişiden 12 tanesi aslında cinsel bilgi açısından kendilerini yeterli gördüklerini iletmişlerdi. Diğer 12 kişiden 12 kişi bundan bahsederken 6 kişi de halen öğrenmek istediği şeyler olduğunu belirtmişti. Bilgi kaynaklarına baktığımızda en temel bilgi kaynağı medya, kişilerin kendi deneyimleri, özellikle dokunsal deneyimleri ve arkadaşlar olarak ortaya çıkmıştı. Burada ama benim gördüğüm kritik şey şu oldu. Medyadan bilgi edinilebiliyor, arkadaşlardan bilgi edinilebiliyor ama ortaya çıkan sonuç şuydu. Arkadaşlar zaman zaman insanı yanıltabilir. Medya zaman zaman insanı yanıltabilir. Çünkü güvenilir bir kaynağa erişmemiş olabiliriz. Ama kişilerin en Doğru, en geçerli bilgiyi edindiği şey kendi dokunsal deneyimleriydi. Dolayısıyla en geçerli kaynağın da aslında dokunsal temelde edinilen bilgi kaynağı olduğunu burada bir kere daha görmüş olduk. Bunu birçoğunuzda paylaşacaksınızdır bu deneyimi tahminim. Cinsel deneyimlere baktığımızda aslında işte yine sorularım arasında ergenlik, ilk cinsel birleşme, partnerlerde çekici gelen özellikler nasıl seçiliyor, herhangi bir ayrımcılık, mikro saldırıya uğruyor mu bu kişi gibi sorularım vardı. Burada en temelde bu arada şeyi söylemek istiyorum. Belli engel gruplarında fiziksel olarak örneğin olgunlaşma geciktiği için o açıdan da belli zorluklar yaşanabiliyor. Ama burada benim örneklemimde de genelde de gördüğüm görme engelli kişiler aynı şey gibi aslında otizmli grupları da buna dahil edebiliriz. Fiziksel olarak tamamen benzer özelliklerden, benzer süreçlerden geçiyor. Dolayısıyla yaşantılar çoğunlukla ortak. Deneyimler kısmına baktığımızda da aynı hani görme engeli olmayan bir ergen gibi aslında ergenlik döneminde yaşanan değişiklikler belli şaşkınlıklar yaratabiliyor. Zaman zaman kişi ürkebiliyor. Burada kritik olan aileyle cinselliğe ilişkin bilgi aktarımı çok kısıtlı. Benim çalıştığım örneklemde. Örneğin kadın katılımcılar ergenlik döneminde regl olduklarında, adet gördüklerinde ailelerinden bilgi alabiliyorlar. Ama bunun dışında ileriye yönelik ya da partnerleriyle ilgili bir şey deneyimlemek istiyorlarsa buna ilişkin bilgi çok daha kısıtlı. Hani buradan şeyi çıkarabiliyoruz aslında. Bu görme engeli olmayan bir kişi için de benzer bir şekilde ilerliyor. Adet görmek çok daha toplumsal olarak kabul edilmiş bir şey olduğu için anne ya da baba ebeveynler çocuğa bilgi verebiliyor. Ama diğer konular sosyal olarak kabul görmediği için bu noktada çok da bilgi alınamıyor. Örneklemde bu arada yaklaşık yarısının cinsel birleşme deneyimi vardı. Ve cinsel birleşme deneyimi olanlar özellikle ilk cinsel birleşme deneyiminde aslında zaman zaman utandıklarını, belli şeyleri bilemediklerini, nasıl ilerleyeceklerine dair net bir bilgilerinin olmadığını paylaştılar. Yine şeye bakacak olursak işte neler çekici geliyor görme engelli katılımcılara noktasında bakacak olursak burada belli bir grup mesela orada görme yetisinin olmadığını da göz önüne alırsak hep şeyden bahsetmişti. Kişinin ses tonunun örneğin güzel olması ya da tenine dokunduğunda onun hoş gelmesi ya da saçının yumuşak olması gibi görsel olmayan özellikler ön plana çıkıyordu. Ama bir grupta şunu paylaştı. Ben zaman zaman bir partnerim varsa gören birine bunu soruyorum. Acaba dışarıdan nasıl görünüyor diye. Onu da duymak istiyorum demişti. Bu yine aslında bizim normali nasıl algıladığımızla ilgili bir şey. Yani toplumda güzelliğe dair ya da yakışıklı olma haline dair bir normal tanımlanıyor. Ve görme engelli bir kişi de buna dair diğerlerinin yorumunu merak ediyor ve bilgi alıyor diyebiliriz. Partnerlerle tanışma da aslında yine kişinin erişebildiği ortamlarda oluyor. Örneğin okulda, eğitim ortamında tanışma, bir rehabilitasyon merkezinde tanışma, bir dernekte tanışma ya da internet yoluyla tanışma gibi araçlar mevcut burada da. Bu kısımda şeyi eklemek istiyorum bu arada. Şimdi kamusal alan, özel alan ikiliğinden bahsettim ya. Aslında kamusal alanda yapılan her değişiklik bu özel alanı, cinsellik alanını da etkiliyor. Örneğin eğitim alanında tanışıyor dedik bir grup kişi. Eğitime erişimi yoksa bu grubun dolayısıyla herhangi bir partnerle tanışma olasılığı da azalıyor. Yani engelli bir kişinin o alanda karşılaştığı ayrımcılık cinselliğe dair deneyimini de etkiliyor gibi bir çıkarımda bulunabiliriz naçizane. Bu kısım benim en önem verdiğim kısım bu arada yine cinsel deneyimlerle ilgili. Genelde insanlar şeyi soruyordu. Ya Hilal hakikaten bir fark var mı görme engellilerin deneyimiyle görme engeli olmayanların deneyimleri arasında diye. Bence en temel fark burada yine tutumlarla ilgili. Çünkü örneklemin hemen hemen hepsi şundan bahsetmişti. Yani biz zaman zaman ayrımcı sorular alıyoruz. Örneğin normalde bir kişiye doğrudan cinselliğine ilişkin bir deneyimine çat diye sormazsınız. Çünkü bu özel alana dair bir soru gibi görülür. Ama görme engelli bir kişi olduğunda bu sınır çok daha rahat aşılabiliyordu. Yolda koluna girip destek olduğu bir kişiye yürümesi için cinselliğe ilişkin bir soru sorma hakkını görebiliyor örneğin insanlar. Ya da şöyle bir örnek vardı mesela. Her kişi de tabii baş etme yöntemini de geliştiriyor bu noktada. Şey sorusu çok geliyordu özellikle erkeklere. Yine burada erkek egemen kültürün de şeyi var, etkisi var tabii. İşte siz tırnak içinde deliği nasıl tutturuyorsunuz? Yine bu da şeyi gösteriyor. Cinsel birleşme odaklı bir cinsellik algısı olduğunu gösteriyor. Örneğin bir katılımcı şeyi söylemişti. Yani görenler çorba içerken ya da bir yemek yerken karşılarına ayna mı koyuyorlar? Bu şekilde mi yapıyorlar? Demişti. Bunu o ayrımcı söylemde bulunan kişiye de söylemiş. Dolayısıyla insanların aslında cinselliğe dair deneyimini, algısını, özgüvenini en çok etkileyen şey görme engelleri açısından. Bence aldıkları bu sorular mikro saldırı olarak tanımladığımız pardon, ayrımcılık biçimleri oluyor aslında. Bir su içeceğim hemen. Üçüncü boyutu da cinsellik eğitimiyle ilgiliydi. Burada da en temel talep aslında cinsellik eğitiminin erişilebilir hale getirilmesi, işte kabartma kaynakların kullanılması, Braille alfabesinin kullanılması, hatta mümkünse hali hazırda mevcut bunlar. O dönemde de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Pornoların sesli betimlemesinin yapılması, bunun dışında okul temelli kapsamlı cinsellik eğitiminin sunulması katılımcıların talepleri arasındaydı. Türkiye'de halen ne yazık ki şey yok, okul temelli kapsamlı bir cinsellik eğitimi yok. Bu bizim temel eksikliklerimizden biri aslında. Bu arada çok uzun tuttum ben konuşmayı. Şimdi bir soruyla ben ilerlemek istiyorum. Bir online kaynak var. Ben bu adresi chatbox'a kopyalayacağım. Bir de bir tane kod kopyalayacağım. Bu adrese girerek sizden ricam, belli bir soru göreceksiniz orada. Şimdi chatbox'a kopyaladım. menti.com diye bir adres. Oraya girmenizi rica edeceğim. Chatbox'ta şey mi? Görünür durumda mı? Chatbox'ta şimdi
Evet, görünüyor hocam.
görünür durumda mı?
Evet.
Tamam.
Görünüyor
Bu
hocam.
adrese girmenizi rica edeceğim.
Evet.
Bu adrese girdikten
Bu
sonra
adrese
da
girmenizi rica edeceğim.
Chatbox'a bir kod yapıştırdım. Onu sesli olarak da
Bu
okuyacağım
adrese
size.
girdikten sonra
Bu kodu yazdığınızda bir soru
chatbox'a bir
göreceksiniz
kod
orada.
yapıştırdım.
Oraya bir
Onu sesli
cevap yazma
olarak da
alanı da
okuyacağım size.
olacak. Cevabı da oraya yazmanızı rica
Bu kodu
ediyorum.
yazdığınızda bir
Kodu da görebiliyor musunuz? 58-54-33-2.
Evet, kod görünüyor hocam.
Girebilen olduğunda bana bir söyleyebilir misiniz rica etsem?
Girdik hocam.
Girdiniz. Tamam. Burada karşılaşacağınız soru şu. Çocukluk döneminden bu yana cinsellik eğitimi almış olsaydınız yaşamınızda neler değişirdi sorusu. Şimdi bugün belki biliyorsunuzdur Çocuk Hakları Günü aynı zamanda. Ve belki birçoğumuz aslında çocukluk döneminden başlayarak hem ailemizde bu konuları daha rahat konuşabilseydik, hem ilkokulu itibariyle işte ne bileyim flört ne demektir, flört becerileri nedir, sosyal beceriler nedir, cinsellik nedir konusuna dair bilgi almış olsaydık belki yaşamımızda bir şeyler değişebilirdi diye düşündüm. Biraz da merak ettiğim ve öğrenmek istediğim için size bu soruyu yönelttim. Orada bir cevap verme alanı var. Bu arada cevaplarınız anonim olacak. Ben de ekrandan şimdi bakıyor olacağım bu soruların cevaplarına. Örneğin ilk cevap geldi, onu ben ekrana da yansıttım. Daha özgüvenli olurdum, daha az korku yaşayabilirdim. Kafamda bazı soru işaretleri olmazdı. Evet, eğitim aldığımız zaman hakikaten belli şeyleri daha iyi öğreniyoruz ve o korkumuz, kaygımız azalıyor. İkinci bir cevap daha geldi. Cinselliğin cinsel ilişkinin ötesinde algımı geliştirmeye çalışmaz, cinselliği normalleştirirdim. Korkmazdım, cinsel organıma dokunmak bile çok korkutuyor. Hala ilişkiye girdiğimde suçlu hissediyorum. Mesela bu suçluluk duygusu da aynı zamanda toplumsal bir şey. Bir de cevaplar için çok sağ olun. Bu cevap bir şeyi daha paylaşma isteği doğurdu bende. Mesela cinsel organlarla ilgili şimdi bu test çalışmasında gördüğüm bir şey de şu olmuştu. Herkes kendi bedenine dair aslında dokunsal yolla bilgi edinebiliyor. Ama zaman zaman örneğin heteroseksüel bir ilişki içindeyseniz ve bir erkekseniz kadın bedenine dair bilginiz dokunsal bir deneyim olmadığı zaman daha kısıtlı olabiliyor. Ve zaman zaman aslında gören bir kadın olsanız bile kendi vulvanızı tanımaya yönelik bir çabaya girmiyorsunuz. Bu bizi korkutabiliyor, oradaki farklılıklar. Bir cevap daha geldi. Muhtemelen anlatılan ekstrem hikayeleri acaba gerçek mi diye düşünmez, pornoyu gerçek sanmazdım. Gerçi şu an neyin ne olduğunu biliyorum ama daha önce öğrenebilirdim. Şimdi bu da yine bilgi kaynakları ile ilgili bir şeye götürdü beni. Örneğin yatılı okulda kalan görme engelli katılımcılar vardı örneklemde. Özellikle erkekler arasında şu paylaşımlar çok dönüyor aslında ergenlik döneminde. Ya ben şunu şunu yaptım, bunu bunu yaptım, şöyle oldu. Ya ben denedim, boşalabildim gibi. O zaman diğer taraf ne düşünüyor? Ben bunu yapamıyorum ya da bu kadarını yapamıyorum. O zaman ben anormal miyim ya da gelişimsel olarak geride miyim diye düşünebiliyor. Halbuki arkadaşlar çoğu zaman o güvenilir bilginin kaynağı olmayabiliyor. Şimdi sunuma ben geri döneceğim. Dileyenler buraya cevaplarını yazmaya devam edebilirler. Bir cevap daha geldi. Onu da hızlıca okuyayım. Cinsel birliktelik, cinsel yönelim ve cinsel rahatsızlıklar konusunda daha fazla bilgi sahibi olurdum diye. Aslında buradaki 5 cevaptan da gördüğümüz bilgimizi arttırabildiğimiz zaman bir şekilde kendimize güvenimiz ya da ilişki kurmaya ilişkin becerilerimiz de daha fazla oluyor. Belki bu eğitimi çoğumuz almış olsaydık şu anki yaşamlarımız bir nebze daha farklı olabilirdi. Şimdi ikinci bir araştırmadan çok kısaca bahsedeceğim. Bu arada Emre, Mücahit çok uzatırsam söyleyeyim. Bazen uzun uzun konuşuyorum. Siz beni durdurun. Bu araştırmayı da bir ders kapsamında 2016 yılında yapmıştım ben. Hareket engelli 5 kadınla görüşme gerçekleştirdim ve flört deneyimlerine ilişkin bilgi sahibi olmaya çalıştım. Burada da aslında insanların partnerleriyle tanıştıkları ortam genelde internet, iş yeri, eğitim ortamı gibi ortamlar. Partner seçimi bu arada bir önceki çalışmada da bunda da önemli bir soruydu. Kimi zaman engelli bir kişi örneğin engelli bir partner istemeyebiliyor. Bunun yaşamını zorlaştıracağını düşünebiliyor. Kimi zaman da engelli bir partnerle daha rahat olacağını çünkü onun tarafından daha iyi anlaşılacağını düşünebiliyor. Burada yorum biraz daha sizlerde. Bir katılımcının yorumunu paylaşacağım bu çalışma kapsamında. Engelliyim ama beni her kabul edene de evet diyen bir tip değilim böyle diyor partner seçimine ilişkin. Aslında burada şey algısını görüyoruz. Örneğin engelli bir kişiye bir flört ya da çıkma teklifi ettiğinde sanki o kişi doğrudan kabul edermiş gibi düşünülebiliyor. Neden? Çünkü zaten çaresiz, zaten bir partner bulamıyor vesaire gibi bir algı olabiliyor. Burada katılımcının söylediğinden de bunu anlıyoruz aslında. Ben herkese evet demiyorum, ben de tercihte bulunuyorum diyor. Yine burada hareket engelli kadınların flört deneyimlerine ilişkin ilişkiler nasıl sürüyor, ilişkide onları ne mutlu ediyor, buna benzer sorular vardı. Ortaya çıkan çok temel şeylerden biri şuydu. Hareket engelli bir kadın herhangi bir kişiyle bir flört deneyimi yaşıyorsa engel durumuna ilişkin konuşmak istiyor. Karşı tarafın da zaman zaman bunu konuşmak istediğini biliyor. Buna dair konuşmak istediği gibi zaman zaman destek de istemeyi ya da destek talep etmeyi de bu ilişki içerisinde onu tatmin eden bir şey olarak aktarıyor. Yani buradan aslında şunu çıkarabiliriz biraz da. Kendimize dair özellikle kaygılandığımız ya da ilişkide bizde kaygı uyandıran bir şey söz konusu olduğunda bunu karşı tarafla konuşmak, dertleşmek, zaman zaman duygusal destek almak isteriz. Burada ama öncelikli olan yine toplumsal önyargılarla ilgili diye düşünüyorum. Öncelikli olan engel durumuna ilişkin bir konuşma, orada bir rahatlama, orada kaygının azalması olarak ortaya çıkmıştı. İlişkiler birçok sebeple sonlanıyordu bu katılımcı grubunda. Ama her daim bir şey oluyor sanırım orada. Acaba benimle engelimden dolayı mı ayrıldı? Örneğin hareketimde bir kısıtlılık olduğundan dolayı mı, görme engelim olduğundan dolayı mı ayrıldı? Gibi kaygılar zihinlerde bir soru olarak kalabiliyor. Bunun dışında bu daha çok benim kadın grubunda gözlemlediğim bir şeydi. Bağımsız yaşama ilişkin engeller. Örneğin ailenizle birlikte yaşadığınızda ya da hareket engelli bir kadın açısından düşünürseniz aracınız olmadığında bir görüşmeye gitmek, biriyle işte internette tanıştıktan sonra buluşmak çok daha zor olabiliyor. Dolayısıyla bağımsız yaşam burada çok ön plana çıkıyor aslında ki Türkiye bu konuda hakikaten daha fazla yol kat etmesi gereken bir ülke. Çünkü birçok kişi çevresindekilere bağlı ya da bağlı demeyeyim bağımlı olmak zorunda kalıyor. Çünkü bağımsız yaşamı destekleyen çok büyük mekanizmalar yok. Burada bireysel çabalar önemli bağımsızlık için. Ama bireysel çabalar dışında orada toplumsal etmenler de kritik. Yine ilişkilere dair işte belli kaygıların olması, reddedilmeye ilişkin bir korkunun olması, aileye flört konusunda herhangi bir paylaşımda bulunamaması, hatta zaman zaman kadın katılımcıların örneğin kadın doğumcuya gitmek istiyor. Ama annesiyle gitmek zorunda. Tek başına gidemediği, erişilebilir bir koşul olmadığı için. Bu mesela bir kaygı yaratıyordu. Hatta cinsel birleşme deneyimini zaman zaman sırf bu kaygıdan kaçınmak için yaşamaktan çekinen, kaçınan kişiler de vardı. Yine burada ilk çalışmaya benzer şekilde aslında toplumsal tutumlar ön plana çıkıyor diyebiliriz. Şimdi üçüncü bir araştırmadan kısaca bahsedeceğim. Bu konu her daim inanılmaz ilgi çekiyor bu arada. Bu benim Belçika'da yaptığım bir araştırma. Türkiye'de olmayan bir sistem Belçika'da mevcut. Şimdi burada da örneğin zaman zaman maddi destekler sunulabiliyor ama bunu zaman zaman şey üzerinden yapıyorlar mesela. Örneğin tamamen eve bağımlı. %90'ın üzerinde hareket engelli bir kişi olduğunu düşünün. Bu durumda ailesi, annesi ona bakıyorsa ona belli bir miktar ödeme yapılıyor. Şimdi Belçika'da sistem böyle ilerlemiyordu. Daha farklı bir sosyal refah sistemi vardı. Orada doğrudan kişinin kendisine engel durumu ne olursa olsun, zihinsel engeli de olabilir, görme engeli de olabilir, kişinin kendisine belli bir bütçe ayrılıyor. Ve bu bütçeyi örneğin zihinsel engelli bir kişi ilgili sosyal hizmet uzmanıyla aylık olarak nereye harcayacak, nasıl harcayacak buna karar verebiliyordu. Cinsel asistanlık kolaylaştırıcılığa ilişkinde çalışma yürüten bir dernek vardı orada. Bu çalışmayı ben o dernek kapsamında cinsel asistanlık yapan 5 kişi artı dernekte bulunan 2 kişiyle görüşmeler yaparak gerçekleştirmiştim. Şimdi normalde Belçika'da seks işçiliği yasal değil ama halihazırda bu derneğe yani indirekt bir şekilde hükümet de destek sunuyordu maddi anlamda ve dernek cinsel asistanları yetiştiren ve cinsel asistanlığa ihtiyaç duyan kişileri bir araya getiriyordu. Belli bir süpervizyon ve eğitim sistemi dahilinde. Burada ben şeyi sormuştum asistanlara yani motivasyonları ne, nasıl başvuruyorlar? Nasıl ilerliyor süreç diye. Önemli bir kısmının motivasyonu şeydi, engelli kişilere destek olmak. Çünkü orada şeyin kabulü bir nebze daha fazlaydı o dönemde. Engelli kişiler de cinsel deneyim yaşayabilirler ama bununla ilişkin belli bir destekleyici sistem yok. Dolayısıyla o engellenme durumunu ben destek olarak bir nebze aşmalarına yardımcı olabilirim gibi bir motivasyonları vardı. Bir de tabii saat başına ücret de alıyorlardı. Şimdi bizim euro, dolar, TL kurunu düşününce onların aldığı ücret iyi de bir miktardı. Bir kısmı da aslında o ücreti alabilmek için yapıyordu. Burada şeyi ekleyeyim. Katılımcılar genelde kendilerini seks işçisi olarak tanımlamıyorlar. Cinsel asistan olarak tanımlıyorlar. Ve destek oldukları konular da çeşitlenebiliyor. Derneğe ilk başvuruyu yapıyor örneğin kişi. İlk başvuruda sınırları öğreniliyor. İşte diyelim Ayşe adlı bir kişi gitti, işte Aditi Derneği'ne başvurdu. Dedi ki ben destek olmak istiyorum. Orada derneğin sorumlusu mini bir şeyle yapılandırılmış formatla şeyi öğreniyor. Yani bu kişinin motivasyonu ne, sınırı ne? Örneğin bu sınır şu olabilir. Zihinsel engelli bir kişiye görseller aracılığıyla sevişmenin, cinsel birleşmenin, mastürbasyonun anlatılması ya da başka bir kişiye cinsel yolla bulaşan hastalıkların anlatılması gibi bilgi vermek olabilir. Ya da bilgi vermenin dışında doğrudan örneğin ellerini kullanamayan bir kişinin mastürbasyon yapmasına destek olmak olabilir. Ya da bu kişiyle cinsel birleşme deneyimi yaşamak olabilir. Dolayısıyla o da bir spektrum gibi yani bilgi vermekten başlıyor, deneyim kısmına kadar ilerliyor. Derneğe başvuruda bulunuyor kişiler, sınırları öğreniliyor ve sonrasında bir eğitim ve süpervizyon oluyor. Örneğin ben bu derneğin ilk etkinliğine gittiğimde asistanlarla tanışmak için gün boyunca devam eden atölye çalışmaları vardı. İşte bir atölye çalışmasında vulva vajina masajı öğretiliyordu, diğerinde penis masajı öğretiliyordu, bir diğerinde tantrik masajı öğretiliyordu ve bir kısmında da bir atölye çalışmasında da hareket engelli bir kişiyi destekleyici cihazlarla nasıl yataktan kaldırır, nasıl yeniden oturtur. Ya da psikiyatrik engeli olan kişiler ilaç kullandıklarında cinsellikleri üzerine nasıl bir etkisi olur gibi atölye çalışmaları oluyordu. Ve kişi çalışmaya başladığında da süpervizyonla destek alıyordu. Burada aslında ortaya çıkan önemli bir şey benim için ilgi çekici olan şuydu. Örneğin en başta kişinin sınırları çok daha katı olabiliyor. Diyor ki ben diyor sadece bilgi sunabilirim bu kişiye diyor. Ya da ben sadece masaj yapabilirim diyor. Ama orada belli bir süre sonra bu etkileşim devam ettikçe kişilerin sınırları da değişiyor. Karşısındaki kişiye güveniyor, kendisini daha rahat hissediyor ve zaman zaman o sınırlar biraz daha genişletilebiliyor. Örneğin bir katılımcı sadece zihinsel engelli kişilere bilgi vererek başlamıştı sürece. Ancak sonrasında o etkileşim sayesinde cinsel birleşme deneyimi de zaman zaman yaşadığını aktarmıştı. Burada tabii şey çok kritik. Bu tartışmalı bir konu. Türkiye'de böyle bir sistem olabilir mi, olamaz mı? Çok tartışmalı. Ama halihazırda şeyi biliyoruz. Tezim kapsamında da bu ortaya çıkmıştı. Özellikle erkekleri cinsel birleşme deneyimi olsun diye bunu yaşamaları üzerine bir grup seks işçisiyle mesela bir geneleme ya da bir tanıdığı bir seks işçisine yönlendiriyor. Oradaki ilk deneyim kötü olduğunda kişinin özgüveni tamamen yıkılıyor. Ben bunu yapamıyor muyum, beceremiyor muyum diye. Tabii bu konuştuğum erkek temelli bir deneyim. Kadınlara ilişkin bu düşünülmüyor bile. Dolayısıyla böyle bir sistem burada işler mi, işlemez mi? O hala bir soru işareti. Ama burada kritik olan şey şu, her daim bir çerçeve varsa, yapılandırılmış bir sistem varsa insanları orada daha güvende hisseder. Aldıkları hizmetin de, sundukları hizmetin de kalitesi ona bağlı olarak değişir. Burada asistanlar hiç yalnız hissetmiyorlardı kendilerini. Çünkü daima danışabilecekleri bir kurum vardı. Dolayısıyla bu konu üzerine düşünürken o sisteme dair düşünmek, güvenliğe dair düşünmek de kritik. Şimdi soru cevap kısmına geldim. Yine menti.com adresini paylaşmıştım ya. Oraya gitmenizi rica edeceğim. Bu sefer chatbox kısmına farklı bir kod yazacağım. Geliyorum chatbox kısmına. Şimdi menti.com adresine gidip 67474746 kodunu yazdığınızda bir soru çıkacak. Bu arada bu çıkan soruyu Soru şu şekilde, onu hemen söyleyeyim. Merak ettiğiniz ve yanıt almak istediğiniz soruları yazınız. Siz sorularınızı chatbox üzerinden de yazabilirsiniz. Ama böyle konular olunca bazen daha özel sorular da yazılmak istenebiliyor. Anonim olarak yazmak istiyorsanız bu linki kullanın. Anonim olma ile ilgili bir sıkıntınız yoksa chatbox'ı kullanabilirsiniz.
Kaydı durduruyor muyuz bu aşamada Hilal, yoksa devam ediyor musunuz sunuma?
Bir şeyleri de okuyayım Emre. Birkaç tane daha cevap gelmiş bu ilk soruya. Onları da okuyayım istersen. Sonra durdurabiliriz.
Onu söyle de ona göre durduralım.
Tamam, ben ileteceğim. Şimdi bu sorduğum soru vardı ya, çocukluk döneminden bu yana eğitim almış olsaydınız, ailenizle konuşsaydınız değişen bir şey olur muydu diye. Ona birkaç tane daha cevap gelmiş. Birisi şey demiş, bilmediğimiz bir şeyleri anlatır mısınız genel geçer bilgileri haricinde demiş. Evet, hakikaten biraz genel geçer olmuş olabilir. Merak ettiklerinizi soru kısmına yazarsanız sevinirim. Deneyiminiz de varsa yeni gelmemiş olabilir bazı şeyler hakikaten. Eğitim alsaydım gereksiz ön yargılarımdan daha önce kurtulurdum. Gençlik döneminde kendimi daha rahat hissederdim demiş bir kişi. Bir eğitimciden eğitim almasam da yatılı okulda arkadaşlar arası paylaşımda aldım sayılır. Almayan bir bireye göre çekingenliğimin daha az olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlarla konuşmak da aslında bir nebze rahatlatmış gibi. Cinsel istismar gibi olumsuz durumlar karşısında daha fazla farkındalık düzeyimiz yükselebilirdi. Bu konuyla ilgili de çok kısa bir paylaşımda bulunayım. Tezim kapsamında şeyi de sormuştum ben. Herhangi bir cinsel istismar ya da tacize maruz bırakıldı mı katılımcılar diye. Özellikle kadınlar mesela, bu erkekler açısından da geçerli. Yine de bildiğiniz bir şey bu. Yani gereksiz dokunmalar, onay almadan dokunmalar çok fazla oluyor. Bu insanları ürkütüyor ve doğrudan bir tacize maruz bırakılmasa bile kişi buna dair işte ne bileyim sokakta rahat yürümekten tutun işte bir yere gidip gelmeye dair tüm bu süreçlerde kaygı yaşayabiliyor. Özellikle kadınlar, bunu da aktarmak isterim. Bence burada kaydı durdurabiliriz Emre.